Ayrım 5.
Lancer, yok hayır doğru değil bu dedi. İster inanın ister inanmayın, kişisel olarak size ve görevinize büyük saygım var. Ve bir an için elini alnına götürdü. Neler düşündüğümü anlıyorsunuz efendim. Belli bir yaşa gelmiş, belli anıları olan bir adam olarak benim hiçbir önemim yok. Sizinle aynı düşünceyi paylaşıyor olabilirim ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Çalışmamı belirleyen askeri ve siyasal modelin belli eğilimleri, uygulamaları var. Bunlar değiştirilemez. Ordon, üstelik bu eğilimlerin ve uygulamaların yanlışlığı, dedi. Dünya yaratıldığından beri binlerce kez kanıtlanmıştır. Lancer acı acı güldü. Ben geçmişte yaşadığım bir takım olayları dayanarak sizin bu görüşünüze katılabilirim. Dahası askeri düşünce ve uygulamalardan birinin de anlamsızlık olduğunu, adam öldürmenin ötesinde hiçbir işe yaramadığını da ekleyebilirim. Ama geçmişe, anılarına bağlı bir adam değilim ben. Madenci, halkın gözü önünde kurşuna dizilmelidir. Çünkü kurama göre halkın geri kalanı böylelikle adamlarımızı öldürmekten çekinecektir. Ordon, öyleyse konuşacağımız bir şey kalmadı dedi. Kaldı, konuşmamız gerek, yardım etmenizi istiyorum sizden. Ordon bir süre ses çıkarmadan oturdu, sonra ne yapacağımı anlatayım size dedi. Askerlerimizi öldüren makinalı tüfeklerin sayısı ne kadardır? Sanırım 20'den fazla değil dedi Lancer. Çok iyi. Eğer onları kurşuna dizerseniz ben de Mordon'u mahkum ederim. Ciddi olamazsınız dedi albay. Çok ciddiyim. Olanaksız bu, çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi biliyorum dedi Ordon. Sizin istediğiniz de olanaksız. Lancer en başından biliyordum dedi. Sonunda Coral'ın belediye başkanı olması gerekecek. Hızla başını kaldırdı. Mahkemede bulunacak mısınız? Evet bulunacağım. Alex kendini çok yalnız hissetmesin diye. Lancer adama buruk bir gülümsemeyle bakarak üzücü bir görev yüklenmişiz öyle değil mi dedi. Evet dedi belediye başkanı. Dünyadaki tek olanaksız görev, yapılamayacak tek şey. Nedir o? İnsan ruhunu sonsuza değin yok etmek. Ordon başını masaya doğru eğdi, gözlerini kaldırmadan kar yağmaya başladı dedi. Geceyi beklemedi. Karın o tatlı, serin kokusunu çok severim. 4. Bölüm. Saat 11'de lapa lapa kar yağmaya başlamıştı. Kocaman yumuşak kar taneleri yüzünden gökyüzü görünmez olmuştu. Kasabalılar karın altında koşuşturarak yürüyorlardı. Kapı önleri, alandaki heykel, madenden limana giden demir yolu karla örtülmüştü. Her yer öbek öbek kar altında kalmıştı. İtilerek çekilen küçük iki tekerlekli arabaların tekerleri sağa sola kayıyordu. Kasabanın üzerine buluttan daha yoğun bir karanlık kaplamıştı. Kasabaya bir küskünlük, kuru ve giderek artan bir kin çökmüştü. Halk uzun süre sokaklarda durmuyor, hemen evlerine dağılıyor, kapılarını sıkı sıkı kapıyordu. Ama perdelerin gerisinden dışarıyı izliyordu gözler. Sokaklarda askerler geçerken ya da caddeden aşağıya doğru devriyeler yürürken soğuk ve küskün gözler devriyelerin üzerine dikiliyordu. İnsanlar dükkanlara girip öğle yemeği için ufak tefek şeyler alıyorlar, yalnızca ne almak istediklerini söylüyor, onları alıyor, parasını ödeyip başkaca tek söz etmeden çıkıp gidiyorlardı. Konağın küçük konuk odasında ışıklar yanıyordu. Bu ışıklar pencerenin dışında yağan karı da aydınlatıyordu. Mahkeme toplanmıştı. Lancer masanın başında oturuyordu. Sağında Hunter vardı. Onun yanında Thunder, en uçta da önünde küçük bir kağıt tomarıyla yüzbaşı Loft oturuyordu. Tam karşı tarafta belediye başkanı Ordon albayın solunda oturuyordu. Prackle da onun yanındaydı. Prackle önündeki kağıt tahtasının üzerine bir şeyler çiziktiriyordu. Masanın yanında süngüleri takılı, çelik başlıklı iki muhafız vardı. Küçük tahta heykellere benziyorlardı. Onların arasında geniş, kısa alınlı, çukur gözlü, uzun, sivri burunlu, iri yarı bir genç olan Alex Mordon duruyordu. Sert bir çenesi vardı Mordon'un. Dudakları kalın, dolgundu. Geniş omuzlu, dar kalçalıydı. Önündeki kelepçeli ellerini bir kavuşturuyor, bir açıyordu. Üzerinde siyah bir pantolon, boynu açık mavi bir gömlek ve eskilikten parlayan koyu renk bir ceket vardı. Yüzbaşı Loft önündeki kağıdı okuyordu. Çalışmaya dönmesi emredildiğinde bu emre karşı çıktı. Emir yinelendiğinde tutuklu Yüzbaşı Loft'un üzerine elindeki kazma ile saldırdı. Yüzbaşı Bentik araya girdi. Belediye başkanı Ordon öksürdü. Loft okumayı bıraktığında "Otur Alex" dedi. Muhafızlar biriniz ona bir koltuk verin. Muhafız dönüp sorgusuz sualsiz bir koltuk getirdi. Loft, tutuklunun ayakta durması gerekir kurallara göre, dedi. Bırakın otursun, dedi Ordon. Bunu bir tek biz bileceğiz. Raporunuzu ayakta duruyordu diye geçersiniz. Tutanaklara yalan yanlış şeyler geçmek kurallara aykırıdır, dedi Loft. Ordon, otur Alex, diye yineledi. İri yarı genç oturdu, kelepçeli elleri kucağında kıpırdamadan duruyordu. Loft konuşmaya başladı. Bu tüm kurallara albay bırak otursun, dedi. Yüzbaşı Loft genzini temizledi. Yüzbaşı Bentik araya girince kafasına bir darbe yedi. Kafatası parçalandı. Tıp raporu ilişiktedir. Okumamı ister misiniz? Gerek yok, dedi Lancer. Olabildiğince kısa kesin. Bu olaylara ifadeleri ekli olan birçok askerimiz tanıktır. Bu askeri mahkeme tutukluyu adam öldürmekten suçlu bulmakta, ölüm cezasına çarptırılması isteminde bulunmaktadır. Askerlerin ifadelerini okumamı ister misiniz? Lancer içini çekti. Hayır. Sonra Alex'e döndü. Yüzbaşıyı öldürdüğünüzü inkar etmiyorsunuz, değil mi? Dokunaklı bir gülümseme belirdi Alex'in yüzünde. Vurdum ona, dedi. Onu öldürdüğümü bilmiyordum. Ordon, iyi iş becermişsin Alex, dedi. Dostça bakıştılar birbirlerine. Loft, yüzbaşıyı başka birinin öldürdüğünü mü öne sürüyorsunuz, dedi. Bilmiyorum, dedi Alex. Yalnızca vurdum ona. Sonra da biri bana vurdu. Albay Lancer, açıklama yapmak ister misiniz? Kararı değiştirecek bir şey olabileceğini sanmıyorum ama dinleyeceğiz, dedi. Loft, albayın böyle konuşulmaması gerektiğini saygıyla belirtmek isterim, dedi. Bu sözler mahkemenin yansız olmadığı izlenimini uyandırabilir. Ordon istemeye istemeye güldü. Albay ona bıyık altından gülümseyerek, herhangi bir açıklamanız var mı, diye yineledi. Alex söz istemek için bir elini kaldırırken öbürü de birlikte kalktı. Rahatsız olmuştu. Ellerini yine kucağına koydu. Çılgına dönmüştüm, dedi. Çok sinirliyimdir aslında. Çalışmamı söyledi bana. Özgür bir insanım ben. Kendimi kaybedip vurdum ona. Sanırım biraz sert vurdum. Doğrusu yanlış adama vurdum. Loft'u gösterdi. Vurmak istediğim bu adamdı. İşte bu. Lancer, kime vurmak istediğin önemli değil, dedi. Kim olursa olsun değişmez. Yaptığından pişmanlık duyuyor musun? Pişmanlık mı, diye sordu Alex. Hiç pişman değilim. Bana çalışmamı söyledi bana. Özgür bir insana. Belediye meclis üyesiydim ben. Bana çalışmak zorunda olduğumu söyledi. Ama ölüm cezasına çarptırılacak olursan yine de pişmanlık duymayacak mısın? Alex başını önüne eğdi. Doğru yanıt vermek için gerçekten düşünmeye çalışıyordu bu soruyu. Hayır, dedi. Yani bunu yeniden yapıp yapmayacağımı mı soruyorsunuz? Evet, bunu demek istemiştim. Düşünceli bir yüzle, hayır, dedi Alex. Pişmanlık duyduğumu sanmıyorum. Lancer, tutuklunun vicdan azabı duyduğunu geçirin tutanağa, dedi. Mahkemenin yargısı kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Alex'e döndü, anladınız mı, dedi. Mahkemenin zaman yitirmesine gerek yok. Mahkeme sizi suçlu bulmuş, bir an önce kurşuna dizilmenize karar vermiştir. Daha fazla işkence etmeye gerek yok artık. Yüzbaşı Loft, unuttuğum bir şey var mı? Beni unuttunuz, dedi Ordon. Ayağa kalkıp koltuğunu geri itti. Alex'e doğru yaklaştı. Alex uzun yılların verdiği alışkanlıktan ötürü saygıyla ayağa kalktı. Alexander, seçimle görev başına gelmiş bir belediye başkanıyım ben. Biliyorum efendim. Alex, bu adamlar düşman. Ülkemizi ansızın, haince ve zor kullanarak ele geçirdiler. Yüzbaşı Loft, komutanım, dedi. Buna izin verilemez. Lancer, şşt, dedi. Bu sözleri açıkça duymak mı yoksa fısıldanarak ortalığa yayılmasına neden olmak mı daha iyi? Ordon sözü kesilmemişçesine konuşmasını sürdürdü. Geldiklerinde halkın aklı karışmıştı. Benim de aklım karışmıştı. Ne yapacağımızı, ne düşüneceğimizi bilmiyorduk. Bu işe ilk karşı çıkan sen oldun. Kişisel öfken, halkın toplu öfkesinin başlangıcı oldu. Kasabada bu adamlarla birlikte hareket ettiğim söyleniyor. Biliyorum bunu. Kasabaya bunun gerçek olmadığını gösterebilirim. Ama sen... Sen birazdan öleceksin. Bunu bilmeni istedim. Alex başını önüne eğdi, sonra yine kaldırdı. Biliyorum efendim. Lancer, manga hazır mı? Dışarıda komutanım. Komutan kim? Teğmen Tandır efendim. Tandır başını kaldırdı. Çenesi gerilmişti, soluk alamıyordu sanki. Ordon yumuşak bir sesle, korkuyor musun Alex, dedi. Alex, evet efendim, diye karşılık verdi. Korkmamanı söyleyemem. Ben de olsam korkardım. Bu genç, savaş tanrıları da korkardı. Lancer, mangayı çağırın, dedi. Tandır hızla ayağa kalkıp kapıya gitti. Buradalar efendim. Kapıyı ardına kadar açtı. Dışarıda çelik başlıklı adamlar bekliyordu. Oradan Alex dedi. Bu adamların çekip gidene ya da ölene değin sıkıntıdan üzüntüden kurtulamayacaklarını bilerek git. Halkı bütünleştireceksin sen. Acıklı bir durum bu ama senin için küçük bir avuntu. Böyle işte. Rahat yüzü görmeyecekler. Alex gözlerini sımsıkı kapadı. Belediye başkanı Ordon öne doğru eğilerek genç adamı yanağından öptü. Yolun açık olsun Alex dedi. Muhafızlar Alex'in kollarına yapıştılar. Genç adamın gözleri hala sımsıkı kapalıydı. Muhafızların yönlendirmesiyle kapıdan çıktı. Müfreze geri döndü. Hepsi birden uygun adım evden çıktılar. Karda yürüdüler. Ayakları karlara gömülüyordu. Masanın çevresindekiler ses çıkarmadan oturuyorlardı. Ordon pencereye doğru baktı. El çabukluğuyla silinerek kardan temizlenmiş pencerede küçücük yuvarlak bir açıklık gördü. Büyülenmiş gibi bir süre gözlerini dikti bu açıklığa. Sonra çabucak gözlerini kaçırdı. Albaya, ne yaptığınızı biliyorsunuzdur umarım, dedi. Yüzbaşı loft kağıtlarını topladı. Lancer, kasaba alanında mı yapılacak yüzbaşı, diye sordu. Evet, alanda. Halkın gözü önünde yapılması gerek, dedi loft. Ordon da, umarım biliyorsunuzdur, dedi. Arkadaş, dedi albay, ister bilelim ister bilmeyelim. Yapılması gereken bu. Odaya bir sessizlik çöktü. Herkes dışarıya kulak kabartmıştı. Uzun sürmedi. Uzaktan silah sesleri duyuldu. Lancer iç geçirdi. Ordon elini alnına koyarak derin bir soluk aldı. Sonra dışarıdan bir çığlık duyuldu. Pencerenin camı içeriye doğru parçalandı. Teğmen Prackle birden olduğu yerde döndü. Elini omzuna koyup dikkatle baktı. Lancer ayağa fırlayarak bağırdı. İşte başladı. Yaranız ağır mı Teğmen? Omzum dedi Prackle. Lancer komutayı ele aldı. Yüzbaşı Loft karda izleri belli olur. Şimdi bütün evlerde silah araması yapılacak. Üzerinde silah bulunan herkesin tutuklanmasını istiyorum. Siz efendim dedi belediye başkanına gözetim altında bulundurulacaksınız. Lütfen şunu da iyice anlamanızı istiyorum. Bire karşı 5, 10, 100 kişiyi kurşuna dizeceğiz. Ordon durgun bir sesle belli anıları olan bir adam dedi. Lancer bir buyruk verecekken durdu, gözlerini ağır ağır belediye başkanına doğru çevirdi. İki adam bir an için birbirini çok iyi anlamıştı. Sonra Lancer omuzlarını dikleştirerek, ''Hiçbir anısı olmayan bir adam.'' dedi sert bir sesle. ''Kasabadaki bütün silahların toplanmasını istiyorum. Karşı koyan herkesi tutuklayın. Haydi izler kapanmadan harekete geçin.'' Kurmaylar çelik başlıklarını giydiler, tabancalarının kılıflarını çözüp yola koyuldular. Ordon kırık pencereye gitti, hüzünlü bir sesle, mis gibi serin kar kokusu dedi. 5. bölüm. Günler haftalar geçti sonra da aylar. Kar yağdı, eridi, yine yağdı, yine eridi. En sonunda yağdı ve olduğu yerde kaldı. Küçük kasabanın koyu renkli yapılarının tepesinde bembeyaz çanlar, şapkalar, türlü türlü biçimler belirmişti. Kapıların önlerindeki karlar temizlenmiş, derin çukurlar kazılmıştı. Limana boş gelen kömür mavnaları yüklü olarak dönüyordu. Ama kömürün çıkarılması kolay olmuyordu. En iyi maden işçileri bile bir sürü hata yapıyordu. Beceriksizdiler, yavaş çalışıyorlardı. Makineler bozuluyor, onarımlar çok uzun zaman alıyordu. Düşman boyunduruğu altına girmiş olan ülkenin halkı sessiz sedasız öç alacağı günü bekliyordu. Vatan hainleri, düşmana yardakçılık etmiş olanlar, bunların çoğu da daha iyi bir devlet ve ideal bir yaşam biçimi bulacaklarına inanmıştı. Ele geçirdikleri yönetimin hiç de güvenli olmadığını görmüşlerdi. Eskiden tanıdıkları insanlar onlara ters ters bakıyor, hiç konuşmuyorlardı. Havada ise ölüm vardı. Dönüp dolaşan, pusuda bekleyen bir ölüm. Dağlara doğru uzanan, küçük kasabayı ülkenin dört bir yanına bağlayan demir yolunda sık sık kazalar oluyordu. Çığlar yuvarlanıyor, demir yollarını rayları kapatıyordu. Trenlerin yola çıkabilmesi için önce demir yolunun gözden geçirilmesi gerekiyordu. Başkalarına ders olsun diye insanlar kurşuna diziliyor... Ama yine de değişen bir şey olmuyordu. Arada birkaç genç kaçıp İngiltere'ye gidiyordu. İngilizler de kömür madenini bombalıyor, büyük zarara ve yitime yol açıyor. Hem dostlarından hem düşmanlarından birilerini öldürüyorlardı. Bu da işe yaramıyordu. Kış etkisini arttırdıkça donuk, sessiz, küskün ve sabırla yoğunlaşan nefret duygusunu da arttırıyordu. Halkın tümüyle boyun eğmesini sağlamak için yiyecek dağıtımı denetim altına alınmıştı. Söz dinleyenlere, boyun eğenlere yemek veriliyor, söz dinlemeyenlere ise verilmiyordu. Ama yiyecekten yoksun bırakmanın da bir noktası vardı. Açlıktan kıvranan bir adam madenden kömür çıkaramazdı. Kömür yükleyemez, taşıyamazdı. Nefret ise gizliden gizliye halkın gözlerinin içine, derinlere yerleşmişti. Şimdi kuşatılan, çepeçevre sarılmış olan saldırganın kendisiydi. Düşman askerleri sessiz düşmanlarının arasında tek başlarına kalmışlardı. Nöbette bir an bile dalgınlığa gelmiyordu. Böyle bir durumda nöbetçi gözden yok oluyor, ölüsü bir kar yığınına gömülüveriyordu. Tek başına bir kadına gitmeye kalkışsa gözden yok olup yine bir kar yığının içine gömülüyordu gövdesi. İçki içecek olsa ortalıktan yok oluyordu. Düşman askerleri ancak hep birlikte şarkı söyleyebiliyor, ancak hep birlikte dans edebiliyorlardı. Giderek dans mans bir yana itildi. Şarkılar ise yurt özlemini dile getirmeye başladı. Söyleşileri onları seven dostları, yakınları ile ilgiliydi hep. Sıcaklığa, sevgiye özlem duyuyorlardı. Çünkü bir erkek günde ancak belli bir saat, yılda da ancak şu kadar ay askerce yaşayabilir. Sonra yeniden insanca yaşamak ister. Kız ister, içki ister, gülmek, rahatlamak ister. Bunları bulamayınca da istekleri gemi azıya alır. Askerler hep memleketlerini düşünür olmuşlar. Ele geçirdikleri kasabadan iğrenmeye başlamışlardı. Halka kötü davranıyorlardı. Halk da onlara aynı karşılığı veriyordu. Utkun, askerlerde başta küçücük olan bir korku giderek büyümeye başladı. Bu iş sona ermeyecekti. Hiç rahatlayamayacaklar, memlekete dönemeyeceklerdi. Günün birinde dağılacak, dağlarda tavşan gibi avlanacaklardı. Tutsak edilen halkın nefreti azalacak gibi değildi çünkü. Nöbetçiler bir yerde ışık görüp kahkaha sesleri işittiklerinde ısınmak istercesine oraya doğru çekiliyorlardı sanki. Ama yaklaştıklarında kahkahalar kesiliyor, o sıcak hava dağılıyor, insanlar da donuklaşıp buyruk bekler bir tavıra bürünüyordu. Küçük lokantalarda mis gibi sıcak yemek kokusunu duyan askerler lokantaya girip yemek ısmarladıklarında yemeğin ya çok tuzlu ya da zehir gibi biberli olduğunu görüyorlardı. Askerler memleketten boyunduruk altına aldıkları öbür ülkelerden gelen haberleri okuyorlardı gazetelerde. Her zaman iyiydi haberler. Bir süre inandılar bu haberlere. Sonra aradan bir süre geçince inanmaz oldular. Hepsinin yüreğinde bir ürkü vardı. Memleket çökse söylemezler bunu bize. Öğrendiğimizde de iş işten geçmiş olur. Bu insanlar gözümüzün yaşına bakmayacaklar o zaman. Hepimizi öldüreceklerdir. Belçika'dan, Rusya'dan geri çekilen askerlerin öykülerini anımsıyorlardı. Daha okumuş yazmış olanları her köylünün dirgeninin kana bulandığı, karın bile çürümüş ceset koktuğu o korkunç, yürekler acısı Moskova dönüşünü anımsıyordu. Birbirlerinden ayrıldıklarında, biraz olsun gevşediklerinde ya da çok uzun süre uyuduklarında burada da aynısının olacağını biliyorlardı. Huzursuzdu uykuları, günleri sinir bozukluğu içinde geçiyordu. Subaylarına onların da bilmedikleri için yanıtlayamadıkları sorular soruyorlardı. Onlar da memleketten gelen haberlere inanmıyorlardı. Böylelikle sonunda kasabayı ele geçirenler tutsak ettiklerinden korkmaya başladı. Sinirleri zayıfladı. Geceleri bir gölge gördüklerinde silahlarına davranıp tetiğe basar oldular. Hep soğuk, donuk bir sessizlik vardı çevrelerinde. Sonra 3 asker deliriverdi bir hafta. Memlekete gönderilene değin gece gündüz ağladılar. Delirmiş olanları memlekette acılarını dindirmek için öldürdüklerini duymamış olsalar öbürleri de çıldırabilirlerdi. Ama böylesi bir ölümü düşünmek bile insanın tüylerini ürpertiyordu. Kışlalarında oturan askerler içlerini korku bürüdüğünde buruklaşıyorlardı. Devriye gezerken içlerini korku bürüdüğünde ise acımasızlaşıyorlardı. Gün dönümüyle geceler uzamaya başlamıştı. Akşama doğru saat 3'te ortalık kararıyor, sabah 9'a değin aydınlanmıyordu. Pencerelerin bombardımana karşı karartılması buyurulduğu için karın üzerinde kıpır kıpır ışıklar parlamıyordu artık. Ne var ki İngiliz bombardıman uçakları geldiğinde kömür madeninin yakınlarında hep bir takım ışıklar görülüyordu. Kimi zaman nöbetçiler elinde fener taşıyan bir adam görüp öldürüyorlardı. Bir kezinde el feneriyle dolaşan bir kızı öldürdüler. Ama hiçbir işe yaramıyordu bu. Adam öldürmekle hiçbir şeyin önüne geçilmiyordu. Subayların durumu da askerlerden daha iyi değildi. Daha soğukkanlıydılar. Eğitimleri daha kusursuzdu çünkü. Daha becerikliydiler çünkü daha fazla sorumlulukları vardı. Ama aynı korkular onların yüreklerinin de derinlerine gömülmüştü. Aynı özlemler daha da sıkı sarmıştı göğüslerini. Üstelik ikili bir gerginlik içindeydiler. Tutsak halk hata yapmalarını gözlüyordu. Kendi adamları da zayıflık göstermelerini. Sinirleri iyice gerilmiş, kopma noktasına gelip dayanmıştı. İşte bu ordunun askerleri ruhsal bir kuşatma altındaydılar. Yenenler olsun, tutsaklar olsun, herkes ilk çatlağın ortaya çıkmasıyla birlikte neler olacağını çok iyi biliyordu. Belediye başkanının konağının üst katındaki odada rahat huzur kalmamış gibiydi. Pencerelere siyah kağıtlar kaplanmıştı. Odanın içine öbek öbek değerli gereçler yığılmıştı. Göz önünden ayrılması tehlikeli olan araç ve gereçler, dürbünler, çelik başlıklar, maskeler. Burada disiplin daha gevşekti hiç değilse. Sanki bu subaylar bir yerlerde biraz gevşeme olması gerektiğini, yoksa makinenin bozulacağını biliyorlardı. Masanın üzerinde sert, parlak bir ışık yayan ve duvarlarda kocaman gölgeleri oluşturan iki gaz lambası vardı. Lambaların tıslaması bütün odayı kaplıyordu. Binbaşı Hunter işine koyulmuştu. Çizim tahtası sürekli olarak hazırdı. Bombalar yaptığı işi neredeyse yapılır yapılmaz parça parça ediyordu. Pek aldırmıyordu buna Binbaşı Hunter. Çünkü ona göre gerçek yaşam yapı ve yapım işleri demekti. Burada ise tasarımlayabileceğinden, gerçekleştirebileceğinden çok daha fazla yapı işi vardı. Arkasından gelen bir ışıkla çizim tahtasının başına oturmuştu. T cetveli tahtanın üzerinde aşağıya yukarıya kımıldayıp duruyor, kalemi sürekli çalışıyordu. Kolu hala sargılı olan Teğmen Prickle, ortadaki masanın başında bir sandalyeye kurulmuş, resimli bir gazeteyi okuyordu. Masanın bir ucunda da Teğmen Tandır mektup yazıyordu. Kalemi sıkı sıkıya tutmuş, arada başını kaldırıp tavana bakarak mektupta kullanacağı sözcükleri aranıyordu. Prickle, resimli gazetenin yaprağını çevirerek, "Bu sokaktaki tüm dükkanları gözüm kapalı bulabilirim," dedi. Hunter işini sürdürdü. Tandır mektubuna birkaç sözcük daha ekledi. Prickle devam etti. "Tam şurada bir lokanta vardır. Resimde görülüyor. Burden lokantasıdır adı." Hunter gözlerini işinden ayırmaksızın, "Biliyorum orayı," dedi. "Çok iyi tava yaparlardı." "Elbette," dedi Prickle. "Tüm yemekleri çok güzeldi. İlaç için olsun, kötü bir yemek koymazlardı insanın önüne. Kahveleri ise..." Tandır mektuptan başını kaldırıp, "Şimdi ne kahve ne de kızartma bulabilirsin orada," dedi. "Bak, bunu bilmiyorum," dedi Prickle. "Bir zamanlar vardı, yine olacaktır. Bir de garson kız vardı orada." Eliyle, sağlam eliyle kızın görünüşünü betimledi. "Sarışın, işte böyle." Gözlerini yeniden dergiye indirdi. Çok garipti gözleri. Hep nemliydi. Sanki daha yeni gülmüş ya da ağlamış gibi. Tavana bir göz atıp yumuşak bir sesle, "Onunla çıkmıştım," dedi. "Çok güzeldi. Niye daha sık gitmedim oraya bilmem. Acaba hala orada mı?" Tandır iç karartıcı bir sesle, "Sanmam," dedi. "Belki bir fabrikada çalışıyordur." Prickle güldü. "Umarım kızları karneye bağlamamışlardır memlekette." "Niye olmasın ki?" dedi Tandır. Prickle alaycı bir sesle, "Kızlara pek aldırmıyorsun öyle değil mi?" dedi. "Aran iyi değil onlarla, belli oluyor." Tandır, "Hoşlanılacak yanlarından hoşlanırım. Ama onların yaşamımın her dakikasına karışmalarına izin vermem." Prickle iğneleyici bir sesle, "Bence onlarsız geçen bir anın bile yoktur senin," dedi.